الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, Bulugul Maram kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. En son Kitab-ı Salah'tan, namaz bölümünden ezan babını ele almıştık. Geçen hafta onu bitirdik. Bugün de Bab-ı Şurut-u Salah, namazın şartları babını almaya başlayacağız. Şurut arkadaşlar, şart kelimesinin çoğulu. Şurut, şart kelimesinin çoğulu. Şarta da baktığımız zaman lügatta el-alame, alamet manasına geliyor. O yüzden eşratu sa'a diyoruz değil mi? Eşratu sa'a dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Eşratu sa'a. Eşratu sa'a. Eşratu sa'a'dan kastımız ne arkadaşlar? Kıyamet alametleri. Değil mi? Kıyamet alametleri. Yani buradaki eşrat, değil mi? Ne manasına geliyor? Alamet manasına geliyor. Lugata döndüğümüz zaman şart, alamet manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Neden bahsediyor? Kıyametin alametlerinden bahsediyor. Ve yine arkadaşlar, polis ibaresine döndüğümüz zaman Arapçada ne diyorlar? Şurti. Değil mi? Şurti, polis manasına geliyor. Üzerinde askerlik vasfını, polis vasfını, alametini taşıdığı için polise ne demişler? Şurta. Yani aslı yine nereye dönüyor? Şart kelimesine dönüyor. Yani polislik alametini, askerlik alametini üzerinde barındırdığı için ne demişler ona? Şurta diyerek bu anlamda, lügatta bu manalara geldiğini görüyoruz. Istilahen arkadaşlar, مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود. Diyoruz ki, şartın olmayışı, şart koşulan şeyin olmadığına delalet eder. Şartın gerçekleşmemesi, şart koşulan şeyin gerçekleşmemesine delalet eder. İkinci kısım olarak diyoruz ki, وَلَا يَلْزُمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود. Şartın da var olması, şart koşulan şeyliğin yerine geldiği manasına gelmez. Şimdi örnek verince daha iyi anlayacağız. Diyoruz ki, insanın cennete girmesinin şartı nedir arkadaşlar? İman sahibi olması. Eğer bir insan iman sahibi olmaz ise ne diyoruz biz? Cennete giremez. Yani şart koşulan şeyin gerçekleşmesi için o şartın ne yapması gerekiyor? Yerine gelmesi gerekiyor. İkinci kısma gelince diyoruz ki la yelzamu min vucudihi vucud. Bu şartın gerçekleşmiş olması o şart koşulan şeyin gerçekleşmiş olduğu manasına gelmiyor. Örnek olarak abdest namazın şartlarından mı? Evet. Bir insan abdest aldığı zaman, bu şartı yerine getirdiği zaman şart koşulan, yani namaz için abdest için şart koşulan şey ne? Namaz. Namazı kılmış hükmünde midir?
Değil.
Bu şartı yerine getiren değildir. Demek ki bu şartın yerine gelmesi şart koşulan şeyin tam olduğu, yerine geldiği manasına gelmiyor. Ama bu şartın eksik oluşu, şartın gerçekleşmemiş oluşu şart koşulan şeyin gerçekleşmemiş olduğuna delalet ediyor. Yani abdest dedik biraz önceki verdiğimiz örnekte namazın şartlarındandır. Bir insan abdestsiz namaz kıldığı zaman, bu şartı yerine getirmediği zaman şart koşulan şey neydi? Namazdı. Namaz yerine gelmiş oluyor mu? Olmuyor. Demek ki ne diyoruz? İstilahi manada مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمْ. Yani eğer şart koşulan şeyde şart yerine gelmiyor ise şart koşulan şey batıldır. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود. Eğer şart koşulan şey yerine geliyor ise bu o ibadetin olduğu manasına gelmez. Sadece o şart yerine gelmiş, diğer başka şartlar yok ise o ibadeti artık yapmaya hazır olduğun manasına gelir. Şurut-u salah dediğimiz zaman da arkadaşlar, ıstılahi manasını şartın anlattıktan sonra, şurut-u salah dediğimiz zaman namazdan önce namaza yapılması gereken hazırlıklar var. Namazdan önce bunların ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Burada arkadaşlar şart ile rükün arasında bazı farklar var. Diyoruz ki şart namazdan önce bu namaza şart koşulan şeylerin hazır olması gerekiyor. Yerine getirilmiş olması gerekiyor. Namazın içinde de devam etmiş olması gerekiyor. Namaz bitene kadar ne yapmış olması gerekiyor? Devam etmiş olması gerekiyor. Biraz önceki verdiğimiz örnekten gidelim. Abdest namazda şart ise namaza başlamadan önce ne olmamız gerekiyor? Abdestli olmamız gerekiyor. Birinci rekatta abdestimiz bozulursa namaza devam edebiliyor muyuz? Devam edemiyoruz. Ne zamana kadar bu şartın şeyi ne zamana kadar gidiyor hükmü? Namazın bitimine kadar. Yani namazın bitimine kadar bu vasfı ne yapmak zorundasın? Korumak zorundasın. Üzerinde barındırmak zorundasın. Ama namazın rükünlerine baktığımız zaman kıyam gibi, ruku gibi, secde gibi bunlar namazdan önce hazır olması gereken şeyler mi? Değil. Namazın içinde kıldığımız esnada. Kıyamın vakti ne zamana kadar? Kişinin orada değil mi? İftitah tekbirinden sonra başlıyor. Rukuya gidene kadar devam ediyor. Rukudan sonra rukuya geçtiğin zaman başka bir rukna geçmiş oluyorsun. O ilk rüknün vaktini ne yapmış oluyorsun? Eda etmiş oluyorsun. Ama şartlarda ne dedik? Namazın önünde, namaza başlamadan önce bu şartların, bu vasıfların sende bulunması gerekiyor. Ve bu vasıflar namaz bitene kadar ne yapman gerekiyor bunları? Koruman gerekiyor diyoruz. Namazın şartları kaç tane arkadaşlar? Kim bize sayabilir? Kimin aklına geliyor namazın şartları? Veyahut da arada sayın, desteklemede yapabiliriz. Diyoruz ki namazın şartları 9 tane. İlk 3 tanesini söylüyorum. Birincisi İslam. Yani bir insanın namaz kılabilmesi için öncelikle Müslüman olması gerekiyor. İkinci şartı arkadaşlar akıl. Bir insan akıl sahibi ise namaz onun üzerine farz. Eğer akıl sahibi değil ise namaz onun üzerine farz değil. Üçüncü şart arkadaşlar temyiz. Yani ayırt edebilecek yaşa sahip olması gerekiyor. Yani 2 yaşındaki bir çocuk seninle beraber yatıp kalktığı zaman ona biz namaz kıldı demiyoruz. Bu temyiz yaşında ne diyoruz arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifte belirttiği gibi çocuklar 7 yaşına geldiği zaman ne diyor onlara? Namazı emredin. Yani 7 yaşında artık çocuk ne yaptığının farkına varabiliyor. Yaptığı hareketlerin ne manaya geldiğini algılayabiliyor. Ama o yaştan aşağısı için ne diyoruz? Temyiz sahibi değil. O zaman üçüncü şartımız neymiş arkadaşlar? Temyiz. Dördüncü şartımız her ibadette de gerekli olan bir şart. Niyet. Diyoruz ki niyet. Beşinci olarak arkadaşlar diyoruz ki hadesten taharet. Hadesten taharet. Hadesten taharet dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Hadesten taharetten kastımız ne? Hadesten taharetten kastımız arkadaşlar abdestsizlik durumunu üzerimizden kaldırmak. Hadesten tahareti ikiye ayırıyoruz. Küçük ve büyük olarak. Büyükten kastımız ne? Eğer kişi cunup oldu ise gusül gerekiyor. Gusül aldığı zaman büyük hadesten ne yapmış oluyor? Kurtulmuş oluyor. Küçük hadesten taharet ne? Abdest. Eğer insan bir ihtiyacını giderdi ise, abdest alması gereken, abdesti bozan şeyler hasıl oldu ise, küçük hadesten temizlenmesi için abdest alması gerekiyor dedik. Bu kaçıncıydı? Beşinci. Altıncı olarak ne diyoruz? Hadesten taharet dedik. Necasetten taharet. Necasetten taharet dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Sadece vücudumuz mu? Diyoruz ki vücudumuzu, giydiğimiz elbiseleri ve üçüncü olarak da namaz kılacağımız yerin temiz olmasını kastediyoruz. Yedinci olarak setrul avre. Yani avret yerinin örtülmesinin yine ne diyoruz? Namazın şartlarından olduğunu söylüyoruz. Sekizinci olarak diyoruz ki arkadaşlar vaktin girmesi. Bir namazı kılabilmemiz için o namazın vaktinin girmiş olması gerekiyor. Son olarak da diyoruz ki kıbleye yönelmek. Namazın şartlarından bir tanesi nedir? İnsan namaz kıldığı esnada kıbleye doğru yönelmesi gerekiyor. Yani bu şekilde oluyor. Dışındaki, içindeki diye bu şekilde Türkiye'de bir ayrım yapılıyor. Diyoruz ki bütün bu saydığımız 9 tane şart Namazın sıhhat şartlarıdır. Yani gerçekleşmediğinde namaz ne olur arkadaşlar? Batıl olur. Ama diyoruz ki bunu yerine getirmeye gücü yetenler için bu şartlar geçerlidir. Yani bir insan mesela bir yerde hapsedildi. Elleri bağlandı, ayakları bağlandı, tutsak. Üzerindeki elbiseleri de soydular. Namaz vakti girdi. Şimdi biz setrul avreyi yerine getiremiyorsun diye namazı kılma mı diyeceğiz? Diyoruz ki olduğun hal üzerine ne yapacaksın? Namazı kılacaksın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Fettakullaha mestata'tum. Allah'tan gücünüz yettiği ölçüde ne yapın? Korkun. Eğer güç yetirebiliyor isen, bu vasıfları alabilecek vasıflara sahip isen, buna güç yetirebiliyor isen ne yapman gerekiyor? Bunları yerine getirmen gerekiyor. Eğer getirmezsen diyoruz ki insan bundan nedir? Mesuldür, bu şartları yerine getirmesi gerekiyor. Eğer özürlü olduğu durumlar bundan ne yapıyoruz arkadaşlar? Müstesnadır diyoruz. Peki arkadaşlar, eğer aramızdan birisi dese ki hocam iyi güzel diyorsun ki namazın şartları 9'dur, rükünleri işte 14'tür, vacipleri 8'dir. Bir sayı bir şey veriyorsun. Biz Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüz zaman, hadislere döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir tertip düzen içinde bize bunları saydığını görmüyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Peki biz bunları nereden çıkartıyoruz? Namazın şartı 9'dur, rükünleri 14'tür, vacipleri 8'dir. Kur'an'a ve sünnete döndüğümüz zaman bu ibareleri göremiyoruz.
Alimler icma etmişler yani Kur'an'ı sünnetten çıkarmışlar bunu.
Diyoruz ki bunları ehli sünnetin alimleri ilim talebelerine, avama kolay olsun diye, bu olayları algılayabilsinler diye Kur'an'dan ve sünnetten bunlara delalet eden nasları ele alıp bunları ne yapmışlar? Bizim anlayabilmemiz için kolaylaştırmışlar. Bunları daha kolay ezberleyebilmemiz için, aklımızda tutabilmemiz için bu yüzden bize ne yapmışlar? Bunu kolaylaştırarak namazın şartları 9 demişler, rükünleri 14 demişler, işte vacipleri 8'dir diyerek ne yapmışlar? Bunu bize bu şekilde açıklamışlar. Biz de bu anlamda buradan ne yapıyoruz? İstifade etmiş oluyoruz. Daha sonradan arkadaşlar bu konuyla ilgili ilk hadisi şerifimizi ne yapıyoruz? Ele almaya başlıyoruz. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْتَلْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا فَسَى أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْخَمْسَ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Ali bin Talq radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi namazdayken yerlenirse, gaz çıkartır ise namazdan ayrılsın ve gidip abdest alsın. Sonra da namazını iade etsin. Sizden birisi namazdayken yerlenirse, gaz çıkarırsa namazdan ayrılsın, gidip abdest alsın, sonra da namazını iade etsin. Gaz çıkartırsa.
Gaz çıkartır diyor ama yerlenirsen diyor. Yerlenirsen.
Yani yerlenirse demek, gaz çıkarırsa demek. Aynı manaya geliyor. Aynı manaya geliyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman arkadaşlar 5 imamın tahriş ettiğini, rivayet ettiğini görüyoruz. 5 imamdan kastımız neydi? Hatırlayan var mı? Sünen sahipleri 4 tane. Bir de İmam Ahmed'i ekliyoruz. Yani Bukhari ve Müslim'in dışındaki Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İmam Ahmed Müsned'inde bu hadis-i şerifi rivayet ettiğini söylüyoruz. İbn-i Hibban da hadisin sahih olduğunu bize ne yapıyor arkadaşlar? Aktarıyor. Hadis-i şerif diyor ki sizden birisi gaz çıkarırsa, hangi ibareyi kullanıyor? وَاِذَا فَسَى اَحَدُكُمْ Fesa ibaresi arkadaşlar, lügata döndüğümüz zaman kişinin sessiz bir şekilde gaz çıkarmasına deniyor. Durat ibadesi de kişinin sesli bir şekilde gaz çıkarmasına deniyor. Her halükarda az ya da çok olsun bir insan namaz çıkarken sesli veya sessiz gaz çıkardığı esnada hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Abdestin bozulduğunu, artık o namaza devam etmemesi gerektiğini, yeniden abdest alması gerektiğini ve namazına da yeniden başlaması gerektiğini anlamış oluyoruz. Ama dübürün dışında bazı haller de var ki, özellikle bu kadınlarda yaşanan bir şey. Kadınlarda fercinden bu şekilde gaz çıkma hadisesi oluyor. Ve ilim ehli diyor ki bu dübürden çıkan gaz çıkmaya kıyas edilmez. Yani kadının fercinden eğer gaz çıkıyor ise bu şekilde diyorlar ki bu abdestini atmaz, bozmaz. Çünkü oradan çıkan gaz sebileyn dediğimiz ön ve arkadan çıkan gaz değil. Çünkü kadının biliyorsunuz fercinde iki tane çıkış olduğu için bir rahimden gelen çıkış var. Bir de normal idrarın geldiği çıkış olduğu için ilim ehli ne yapıyor bunu? Ayırt ediyor. Bu şekilde eğer gaz çıkıyor ise diyoruz ki o bayan için nedir? Abdesti bozulmaz diyoruz. İza fesa ahadukum fis salati. Eğer sizden birisi namazda yerlenirse, gaz çıkarırsa. Diyoruz ki arkadaşlar buradan namazda ibaresine dönüp baktığımız zaman namazın içine yani namazın başında, namaza başladığında, ortasında, sonunda hepsini ne yapıyor arkadaşlar? Kapsıyor. Yani namaza tekbir alıp girdikten sonra bu hadise gerçekleştiyse de namaz bozuluyor. Selamdan önce bu iş gerçekleştiyse de ne diyoruz? Kişinin abdesti bozuluyor. Ve aynı zamanda diyoruz ki bu farz ve nafile olan Aleykümselam ve rahmetullah. Aynı şekilde diyoruz ki bu farz ve nafile olan bütün namazları kapsıyor. Hadisin devamında diyor ki felyansarif. O kimse namazdan ayrılsın. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki bu durum insanın namaz kıldığı esnada gaz çıkarması namazı bozan hallerdendir. Artık ondan sonra namaza devam etmesinin o kimseye nedir? Bir faydası yoktur. O esnada namazı bırakıp ne yapması gerekiyor? Oradan ayrılması gerekiyor. Felyansarif valyetavadda. Ayrıldıktan sonra ne yapsın? Valyetavadda. Abdest alsın. Çünkü niye? Artık namazı bozulduğu için gidip abdest alacak ve yeniden geri dönüp namaza yetişebiliyor ise oradan namaza yeniden başlaması gerekiyor. Vel yu'idis salah. Namazı ne yapsın? İade etsin. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Eğer bir insanın abdesti bozuldu ise ve bu şekilde namazdan ayrıldı ise mesela bu hadise namazın ikinci rekatında gerçekleştiyse bu ilk iki rekatı kıldığı iki rekat o gaz çıkarmadan önceki kıldığı bu iki rekat geçerli daha sonradan gelip kaldığı yerden mi devam ediyor? Yoksa namaza en başından yeniden başlaması mı gerekiyor? Diyoruz ki namaza en başından başlaması gerekiyor. Çünkü hadisteki ibare ne diyor? Fel yu'idis salah. Namazı iade etsin. Kaldığı yerden devam etsin demiyor. Namazı ne yapsın diyor arkadaşlar? İade etsin diyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bu hadisi destekleyen Sahih-i Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisini görüyoruz. Diyor ki: "İza vecede ahadukum fi batnihi şey'en fe eşkala aleyhi ekharaca minhu şey'un." Diyor ki sizden birisi namaz kıldığı esnada karnından bir guruldama geliyor ve bunun akabinde benden bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye şüphe ediyor ise "Fe la yansarif hatta yesma'a savten ev yecide riha." Diyor ki eğer bir koku çıktığını hissetmedikçe, eğer bir ses çıktığını duymadıkça namazdan ayrılmasın diyor. Peki bu hadis-i şerifi gaz çıkarmanın abdesti bozduğuna nereden delalet getirebiliriz?
Hocam birisinin yaptığı bir şekilde gazla alakalı, öbür kişi de hocam şüphe yani.
Nasıl çıkartırsa namazdan ayrılsın vakit... diyor.
Yani burada gaz çıkartırsa namazdan ayrılsın demiyor. Fe eşkale aleyhi ekharaca minhu şey'un. Yani kendisinden şüphe ediyor ise, değil mi? Eğer koku duyar ise bu neye delalet ediyor? Gazın çıktığına delalet ediyor. Eğer ses duyar ise aynı şekilde bu gazın çıktığına delalet ediyor. Eğer şüphe duyuyor ise çıkıp çıkmadığına dair ne diyor? Namazını bozmasın. Eğer yakinen çıktığını biliyor ise o zaman ne diyoruz? Demek ki gaz çıkarmak namazı bu şekilde bozuyormuş. İlim ehlinin de zaten bu konuda icmasının olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ki İmam Hafız İbni Hacer bu hadisi burada zikretmesinin sebebi ne arkadaşlar? Namazın şartlarından bir tanesi de ne? Hadesten taharet olması gerekiyor. bir insan namaz esnasında abdesti bozacak hallerden bir tanesi gerçekleşiyor ise o zaman diyoruz ki o kimsenin namazı bozulmuştur. Peki bir insan bu şekilde namazı bozulduğunu biliyor, gaz çıkardığını biliyor ve hala namaz kılmaya devam ediyor ise bu insanın hükmü nedir arkadaşlar? Namazı diyoruz ki bu insanın namazı batıldır. Kasım dedi ki kafir olur ve ilim ehlinden bunu söyleyenler var arkadaşlar. Çünkü bile bile kılarsa diyorlar, bile bile namaza devam ediyor ise o insan kafir olur diyorlar. Çünkü Allah'ın ayetleriyle ne yapmış olur o kimse? Alay etmiş olur, dalga geçmiş olur. Bunun namazı bozduğunu bildiği halde, kıldığı halde, bunun böyle kılmasının yasak olduğu halde ne yapıyor? Bu şekilde devam etmesi. Diyorlar ki onu İslam milletinden ne yapar? Çıkartır. Ama diyoruz ki bu konuyla ilgili racih olan görüş arkadaşlar, cumhurun görüşü. Yani bir insan bile bile kıldığı zaman, abdesti bozulduğu halde bile bile namazını kıldığı zaman diyoruz ki o insan İslam milletinden çıkmaz. Ama yaptığı iş büyük bir günahtır. Bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Günah kazanır, bir haram işlemiş olur. Ama biraz önce dediğimiz gibi, Kasım kardeşimizin dediği gibi ilim ehlimden bir kısım da o insanın İslam milletinden dahi çıkabileceğini ne yapıyor arkadaşlar? Aktarmış oluyorlar. Peki bir insan bunu unuttu ise veyahut da cehaletinden dolayı yapmıyor ise bu insanın hükmü nedir? Diyoruz ki bu insanın üzerine hiçbir şey yoktur. Günah sahibi midir? Hayır. Örnek verelim. Mesela bir insan akşam namazını kıldı. Daha sonradan eve geldi. İhtiyacını gidermek için tuvalete girdi. Sonradan abdest almayı unuttu. Kendisini abdestli zannediyordu. Ve yatsı namazını kılmak için evinden çıktı. Namazı kıldı. Ondan sonra aklına geldi. Ya dedi ki ben akşam yani akşamla yatsı arasında ne yaptım? Abdestimi bozdum. Ondan sonra abdest almayı unuttum. Biz bu insana ne diyoruz? Bu konuda sen günahkar değilsin unuttuğundan dolayı. Ama diyoruz ki o kıldığın namazı ne yapman gerekiyor? İade etmen gerekiyor. Çünkü sen o namazı abdestsiz bir şekilde kıldığın için aynı kılmamış hükmündesin. Veyahut da başka bir örnek verelim. Bir kimse akşam yine bir arkadaşının evine davet ediliyor. Orada yemek yiyorlar, akşam namazını kılıyorlar. Daha sonradan namaza gidiyorlar. Namaz çıkışında arkadaşı ona haber veriyor. Diyor ki bizde yediğin yemekteki et deve etiydi. Bu kimse için ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki deve etini yemek abdesti bozan şeylerden midir? Evet. Eğer namazdan sonra bir insan bunu öğrendiyse diyoruz ki aynı sen abdestsiz namaz kılmış hükmündesin. O namazı ne yapman gerekiyor? İade etmen gerekiyor. Ama senin bunu bilmiyor olman sana ne kazandırmıyor? Günah kazandırmıyor. Sen burada nedirsin diyoruz? Mazurdur, mazur hükmündesin diyoruz.
Hocam peki bir imam abdestsiz bir şekilde kıldırdıktan sonra cemaate söylerken
kafasını
kırar. Yani cemaatin namazı bittiyse cemaatin namazı sahihtir. İmamın
cemaatin sahihtir değil mi hocam?
Burada sıkıntı imamda. Aynı şekilde arkadaşlar diyoruz ki küçük hadesten taharette bu böyle olduğu gibi büyük hadesten taharette de aynı şey geçerlidir. Yani bir insan uyudu. Sabah namazına kalktı. Daha sonradan sabah namazını kıldı. Daha sonradan çamaşırına baktı ki büyük hadesi gerektirecek bir şey hasıl olmuş ve onun eserini çamaşırında gördü. O zaman o insana ne diyoruz biz? Birinci olarak diyoruz ki senin gusül abdesti alman gerekiyor. Temizlendikten sonra da o sabah namazını ne yapman gerekiyor? Yeniden iade etmen gerekiyor. Çünkü sen taharet üzerine ne yapmadın? O namazı kılmadın. Ama bundan dolayı, bilmediğinden dolayı günahkarsın diye o kimseye ne yapmıyoruz arkadaşlar? Demiyoruz. Yine biraz önce de zikrettik. Yine fayda olarak burada da zikredebiliriz. Diyoruz ki sebileğinden çıkan her şey ne yapar arkadaşlar? Abdesti bozar. Yani önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Bunun içine insanın büyük abdestini yapması da girer, küçük abdesti de girer. Oradan taş çıkması da, eğer bir insan basursa, örnek veriyoruz, oradan kan çıkması da bunlar nedir arkadaşlar? Hepsi abdesti bozan hallerdir. Yine baktığımız zaman insanın abdesti bozulduğunda namazı terk etmesinin vacip olduğuna delalet eder bu hadis-i şerif. Yani eğer abdestin bozuldu ise artık namaza ne yapmayacaksın? Devam etmeyeceksin. O anda namazı kesip gidip taharetini, abdestini tazeleyip yeniden namaza geleceksin. Diyor ki bir kimse, ben bu şekilde cemaatte kılıyorum ve bu şey hasıl oldu, abdestim bozuldu. Ama diyor dışarı çıkmadım, niyetimi değiştirdim. Yani şu anda namazımın bozulduğunu biliyorum. Ama insanlardan utandığımdan dolayı çıkmıyorum. O yüzden onlarla beraber yatıp kalkıyorum ama benim orada artık namazımın bozulduğunu biliyorum. Sadece bu hareketleri niçin yapıyorum? Eğer çıkarsam insanlar bu neden çıkıyor diye şey yapacaklar. O yüzden diyor ki bundan kaçmaya yönelik veyahut da şey yapıyor. O insana ne diyoruz arkadaşlar? Bu şekilde devam et, niyetini değiştir, devam et mi diyoruz yoksa hala çıkman gerekiyor mu diyoruz? Diyoruz ki burada nedir? Haya, utanma yoktur. Eğer senin abdestin bozuldu ise bu her insanın başına gelebilecek bir durumdur. O yüzden ne yapman gerekir? Bir an önce çıkıp abdestini tazeleyip yetiştiğin yerden yeniden namazına başlaman gerekir diyoruz. Nasıl? Şimdi burada yine diyoruz ki bir insan diyor ki ben utancımdan dolayı çıkamıyorum. Diyor ise diyoruz ki arkadaşlar İslam'da tabiri caizse şer'i hile vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden birisi bir şey bu tür şey ne yaptı ama elini burnuna koyarak ne yapsın diyor? Dışarı çıksın. Yani görenler ne zannediyor? Bu kimsenin burnu kanıyor. Artık namaza ne yapamayacak? Devam edecek. Bu iş onun namazındaki huşusunu ne yapacak? Bozacağından dolayı senin bu şekilde ne yaptığını zanneder insanlar. Burnunun kanamasından dolayı çıktığını zanneder. Eğer bu şeyden utanıyor isen, direkt namazı çıkıp bozup gitmek sana bu şekilde ağır geliyor ise, insanlardan utanıyor isen, o zaman ne yapabilirsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şerifte öğrettiği şekilde elini burnuna koyarak, burnunu tutarak bu şekilde çıkıp yeniden abdestini alıp gelmende bir sakınca yoktur diyoruz. Şimdi ondan bahsediyorum. Diyoruz ki bu cemaat için böyleyken, insanlar bundan utanıyorken aynı şey imamın başına gelebilir mi arkadaşlar? Aynı şey imamın başına gelebilir. Eğer imam da aynı şey başına geldiği esnada ne yapması gerekir arkadaşlar? Kendisi eğer buradan çıkması gerekiyor ise ki öyle, abdesti bozulduğu için çıkması gerekiyor. Arkasından bu işe ehil sahibi olan birisi varsa, biliyor ise ne yapar onu? Yerine koyar. Eğer imam bunu da yapmadıysa, direkt hemen çıktı ise arkadaki insanlardan birisi ne yapar? İmamete geçer. Onun kaldığı yerden ne yapar? Namazı devam ederek kıldırır. Peki imam utancından dolayı çıkmadı ise, bu şekilde namazı sonuna kadar kıldırdı ise diyoruz ki cemaatin namazı sahihtir. Ama imam bilerek bu fiili yaptığından dolayı haram işlemiştir, günahkardır diyoruz. Yine hadis-i şerifteki son ibareye baktığımız zaman vel yu'idis sala, o kimse namazı iade etsin ibaresini biraz önce de açıklamıştık. Burada da fayda olarak zikrediyoruz. Eğer bir insan abdesti bozulduğu zaman gidiyor ise geldiğinde namaza nereden başlar diyoruz arkadaşlar? Namazın en başından başlayarak namazını kılar. Yine diyoruz ki namazı bozan şeyler hasıl oldu ise, sadece bu abdest ile alakalı değil. Biraz önce de örnek verdik. Deve eti de yediği zaman insan aynı şekilde namazına ne yapmaz? Devam etmez. Abdesti bozan şeyler hasıl olduğu sürece namazı o hadde kesip çıkar ve daha sonradan geri gelir. Peki bir kimse derse ki Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadis-i şerifte diyor ki ennemen asabehu kay'un ev ru'afun fi salatihi. Eğer sizden birisi namaz kıldığı esnada eğer istifra ediyor ise veyahut da burnu kanıyor ise diyor ki fe innehu yansarif ve yetevadda ve yebni ala salatihi haythu lem yetekellem. Diyor ki o kimse çıksın, abdest alsın ve kimseyle konuşmasın. Geri döndüğünde diyor namaza kaldığı yerden devam etsin. Peki bu hadis-i şerifle biraz önceki aktardığımız hadis-i şerifi nasıl algılamamız gerekiyor? Diyoruz ki arkadaşlar bu en son aktardığımız Ayşe radıyallahu anhadan aktarılan bu hadisi ilim ehli zayıflıyor. Diyorlar ki bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif değildir, zayıftır. Bununla ne yapılmaz arkadaşlar? Amel edilmez. O zaman da baktığımız zaman bu elimizdeki olan sahih hadis-i şerife muhalefet etmediğini görüyoruz. Bu hadisle ilgili soru sormak isteyen...
Bu normalde bize kan abdesti bozmaz. Şimdi burnu kutlara çıktığı zaman da neyi zannetti? Burnu kanadı, abdesti bozuldu, namazdan çıktı. Sonra nasıl olacak?
Yani burada burnun kanaması abdesti bozduğu anlamında değil. Burada diyoruz ki yani bir insanın burnu kanadığı zaman huşulu bir şekilde kendini vererek ne yapamaz? Namaz kılamaz. Ve bu şekilde insan namazdan ayrıldığı zaman insanlar onu ne yapmaz? Ayıplamaz, kınamaz. Ama insan çekindiği nokta ne? Eğer bu şekilde hiçbir şey yokken çıkarsam insanlar benim abdestimin bozulduğunu anlayacaklar. Ve ben de insanların nazarında küçük düşeceğini insan düşündüğü için ne yapıyor? Bu şekilde namaza devam ediyor. Ama aslında yaptığının ne olduğunu söylüyoruz? Yanlış olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. عائشة رضي الله عنها anlatıyor, diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Allah hayız gören kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Allah hayız gören kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Yine bu hadis-i şerife baktığımız zaman İmam Nesai dışındaki 5 imamın bu hadis-i şerifi tahric ettiğini görüyoruz. İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman arkadaşlar namazın şartlarından başka bir şartı bize aktarıyor. O ne arkadaşlar? Yani setrul avre. Yani namazın şartlarından bir tanesi de neymiş? Setrul avre. Şimdi biraz sonra orayı açıklayacağımız için o ibare üzerinde konuşmadım. Biraz sonra yeri geldiği zaman oraya ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Hadisin başına dönüp baktığımız zaman arkadaşlar La yakbelullahu salate haidin. La yakbelullah. Allah kabul etmez. İbaresi geçiyor. Diyoruz ki arkadaşlar hadislerde gelen bu ibareleri İkiye ayırt ediyoruz. Yani Allah kabul etmez ibaresi iki manaya geliyor. Birincisi Allah-u Teala bu ibadeti kabul etmez. Yani bu ibadet sahih değildir. Ne yapılması gerekir? İade edilmesi gerekir. İkinci olarak da bu tarz gelen Allah kabul etmez ibaresi o ibadetin sahih olmadığı manasına gelmez. O ibadet sahihtir. Ama işlenilen o ibadetin dışında işlenilen günahın çokluğu bu yapılan ibadeti ne yapar? Sevabını kuşatır. O insan yaptığı bu ibadetten ne yapamaz? Sevap alamaz, hayrını göremez. Şimdi örnek verince ne yapalım? Bu işi daha iyi açıklamış olalım. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "La yakbelullahu salate ahadikum iza ahtafa hatta yetevadda." Allahu Teala sizden birisi abdestini bozduktan sonra yeniden abdest alana kadar o kimsenin kıldığı namazı ne yapmaz? Kabul etmez. Buradaki ibare hangisine giriyor arkadaşlar?
Sahih olmaz.
Birinci verdiğimiz şıkka giriyor. Yani eğer abdestsiz namaz kılınıyor ise o zaman Allah-u Teala bu ibadeti kabul etmez. Bu ibadetin ne yapılması gerekir? Yeniden iade edilmesi gerekir. Şimdi ikinci şeye örnek veriyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Men etâ arrafen فَسَعَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ سَلَاتٌ اَرْبَع۪ينَ يَوْمًا Eğer bir kimse kahine gider, ona bir şey sorar ise, o kimsenin kıldığı 40 günlük namaz kabul olmaz. Diyoruz ki buradaki kabul olmaz ibaresi, biraz önce aktardığımız ikinci duruma tekabül ediyor. Yani bir insan bir kahine gittiği zaman, ona bir şey sorduğu zaman, diyoruz ki, bu işlediği günah, onun 40 günlük kıldığı namazı ne yapar? Sevabını kuşatır. O kimse kıldığı bu namazdan ecir almaz. Ama kıldığı namaz sahih midir? Sahihtir. Yani 40 gün sonra biz o adama şöyle mi dememiz gerekiyor? Senin namazın 40 gün batıldı. O yüzden bu 40 günlük namazını iade et mi diyoruz? Hayır, namazı kabul ama sevabından ne yapamıyor? Ecrinden faydalanamıyor. Peki bu hadis-i şerife döndüğümüz zaman hangi manayı kapsıyor arkadaşlar? La yakbelullahu salate haidin illa bi himarin. Birinci manayı katıyor. Eğer kadın buluğ çağına erdi ise, başörtüsüz namaz kılıyor ise, setrül avreyi yerine getirmediği için, örtülmesi gereken yerlerini örtmediği için Allah-u Teala onun bu ibadetini kabul etmez ve aynı şekilde bu ibadeti ne yapması gerekir? İade etmesi gerekir diyoruz. Yine burada salat ibaresi geçiyor. Dedik ki bu kadının başını örtmesi namazda nafile olan, farz olan bütün namazları ne yapmaktadır arkadaşlar? Kapsamaktadır. Hadis-i şerifte salate haidin. Yani burada hayız gördüğü esnada kıldığı namaz manasına gelmiyor. Buradan kasıt nedir arkadaşlar? Bir kız çocuğunun buluğa erme çeşitlerinden bir tanesi de nedir? En belirgini hayız olmasıdır. Bu hadis-i şeriften kastımız neymiş arkadaşlar? Hayız gördüğü esnada zaten biz biliyoruz. Hayız olan kadının namaz kılması nedir arkadaşlar? Haramdır. Buradaki hayızdan kasıt buluğ çağına ermiş olması. O zaman hadis-i şerifi nasıl anlıyoruz? Eğer bir kadın, bir kız çocuğu buluğ çağına erdikten sonra başörtüsüz namaz kılıyor ise Allah-u Teala onun bu kıldığı namazı ne yapmaz? Ondan kabul etmez diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar, kadın veya erkek olsun, buluğa erdiğini gösteren bazı alametler vardır. Diyoruz ki, öncelikle ihtilam olmak. Kişinin rüyada rüyalanıp, değil mi? Ondan meni çıkması, o kimsenin buluğ çağına erdiğini gösteren alametlerden bir tanesidir. Veyahut da avret mahallinde kıl çıkması aynı şekilde o kimsenin buluğ çağına erdiğini gösteren alametlerden bir tanesidir. Yine kadınlara özel olarak dedik ki kız çocuğunun hayız görmesi buluğ çağına erdiğinin göstergesidir. Peki bu üç şartta bir kimsede görünmüyorsa erkek veya kız bu üç saydığımız özellikle görünmüyor ise o kimsenin buluğ çağına erdiğini neyle biliyoruz? Yaş ile. Peki bu yaşın sınırı ne? Diyoruz ki 15. Eğer 15 yaşına gelir ise o zaman diyoruz ki o kimse nedir? Bu alametler görülmese dahi artık buluğ çağına ermiştir diyoruz. Hadisin sonunda diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam illa bi himarin. Himar arkadaşlar, himar ibaresine dönüp baktığımız zaman örtmek manasına geliyor. İlla bi himar, yani başını ve boynunu örttüğü o bez parçasına biz ne diyoruz? Himar diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar, içki ne olarak isimlendiriliyor Arapçada? Hamr olarak isimlendiriliyor. Burada başörtüye bakıyoruz. Himar. Peki ikisinin arasındaki bağlantı ne? Evet, diyoruz ki himar dediğimiz şey başörtüsü, kişi bununla ne yapıyor? Bayanlar başını örtüyor. Aynı şekilde diyoruz içkinin hamur olarak isimlendirilmesinin sebebi de ne arkadaşlar? İnsanın aklını örttüğü için o yüzden içki ne olarak isimlendirilmiş? Hamur olarak isimlendirildiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki arkadaşlar kadın buluğ çağına erdiğinde evde tek başına namaz kılıyor olsa dahi veyahut da kadınların arasında namaz kılıyor olsa dahi mahremlerin arasında olsa dahi veyahut da mahremi olmayan insanların yanında olsa dahi başını örtmesi bayan için nedir arkadaşlar? Vaciptir, farzdır diyoruz. Ve namazın şartlarından olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada zikrediyoruz. Yine hadis-i şeriften çıkardığımız faydelere gelince öncelikle bunu zikrediyoruz. Kadın buluğ çağına erdikten sonra başı açık namaz kılamaz. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize kadının başını örtmesi gerektiğinden bahsediyor. Vücudunun diğer geri kalan kısmından bahsetmiyor. Peki oralarla ilgili hüküm nedir arkadaşlar? Baş öyleyse beden aynı ayrı. Diyoruz ki burada baş bu şekilde örtülmesi bize açıklanmıştır. Zaten kadının diğer yerlerini örtmesi de nedir? Bilinen bir durumdur. Ama yine ilim ehli arasında bazı ihtilaf edilen yerler de var. Yani kadın namaz kılarken bütün bedenini örtecek. Peki yüz bunun içine giriyor mu? Diyoruz ki kadının namazda yüzünü örtmesi vacip değildir arkadaşlar. Kadının namazda yüzünü örtmesi vacip değildir. Tabi burada ne şartı koşuyoruz? Eğer yanında mahrem olanlar varsa, yabancılar varsa, yani namahrem, ona mahrem olmayan kimseler var ise onların yanında ne yapar? Yüzünü örtmesinde bir beis yoktur. Ama asıl itibariyle bayan yüzünü örtmesi vaciptir namazda. Ne diyoruz arkadaşlar? Değildir, vacip değildir diyoruz. İkinci olarak eller ve ayakların örtülmesiyle ilgili. Kadın namaz kılarken ellerini, yani bileklere kadar olan kısımdan bahsediyoruz. Ve yine ayaklarını bileklere kadar olan kısımdan bahsediyoruz. Namazda örtmesi gerekir mi? Vacip midir? Evet. Değil midir? Yine ilim ehlinin bu konuda ihtilaf ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bir grup ilim ehli ellerin ve ayakların vacip olduğunu söylerken, diğer bir grup ellerin ve ayakların vacip olmadığını söylemekteler. Yine baktığımız zaman zahir olan diyoruz ki vacip olmadığıdır. Ama ahvat olan, güzel olan nedir? Kadının buraları örtmesi güzeldir. Çünkü ilim ehlinin arasında ihtilaf olduğu için ihtilaftan kaçınma babı altında ellerini ve aynı şekilde ayaklarını örtmesi güzeldir. Ama onun haricinde örtmediği zaman namazı batıldır diyebilir miyiz? Diyoruz ki namazı batıldır diyemeyiz. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığı bu hadis-i şerifte buluğ çağına ermiş bayan ile buluğ çağına ermemiş kız çocuğunun arasında farklar olduğunu söylüyoruz. Ve ilim ehli diyor ki buluğ çağına ermemiş kız çocuğunun mahremi, yani setrul avresi, aynı diyor erkeğin setrul avresi gibidir. Yani buluğ çağına ermeyen kız çocuğu namaz kıldığı esnada dizi gözükse, yani oraya kadar bir şort tarzı bir şeyle kılsa namazı sahih midir kıldığı namaz? Diyoruz ki sahihtir. Çünkü buluğa ermediği için. Tabi buradan neyi kastediyoruz? Bu şekilde namaz kılması caizdir. Ama bir anneye babaya düşen nedir? Çocuğunun giydiği kılık kıyafete ne yapması gerekir? Dikkat etmesi gerekir. Artık buluğ çağına yaklaşmış olan kızını ne yapması gerekir? Elbisesine dikkat etmesi gerekir ki dışarıdaki insanlara ne yapmasın? Erkeklere fitne olmasın. Ama buluğdan önce bu şekilde kıldığı namaz nedir diyoruz arkadaşlar? Geçerlidir diyoruz. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayız ibaresini kullanmasından şu faydayı çıkartıyoruz. Demek ki kadınların buluğ çağına erdiğini gösteren alametlerin en büyüğü ne diyoruz? Hayızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadis-i şerifte bunu bize burada göstermiştir. Bugünlük bu kadar, yetinelim arkadaşlar. Haftaya da inşallah salı günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanekallah.